Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd fe inne estağal hadisi kitaballah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin finnâr. Şeyhülislam İbn-i Teymiye Rahimullah'ın İktidâ-us-sırât-ül-müstakîm adlı eserinde devam ediyoruz. Geçen hafta Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın cahiliye kışkırtmalarıyla ilgili bir uyarısına dair hadisi okumuştuk. Burada hatırlayacak olursanız, Ensardan birisi ile muhacirden birisi arasında bir sürtüşme olmuştu. Bu kavga üzerine, bu şakalaşma üzerine ensarlıları çağırdı, muhacirleri çağırdı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu kınamış ve bizden öncekilerin durumuna benzemek olarak vasfetmişti. Müslim'de yer aldığına göre buna benzer bir olayı sahabilerden Cabir radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bir defasında biri muhacirlerden ve öbürü ensardan olan iki genç arasında kavga çıktı. Bunun üzerine muhacirler kendi taraflarını, ey muhacirler buraya bakın ve ensar da kendi taraflarını, ey ensar buraya bakın diye kışkırtmaya kalkıştılar. Durumdan haberdar olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ortaya çıkarak, nedir bu yoksa cahiliye usulü kışkırtmaları mı diye seslendi. Sahabiler kendisine hayır ey Allah'ın Resulü. Sadece iki genç birbirleriyle kavga etti ve arkasından her biri öbürünün kaba etine hakaret maksatlı bir tokat vurdu diye karşılık verince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Öyleyse mesele yok. Kişi ister haksızlık etmiş olsun, isterse haksızlığa uğramış olsun, kardeşine yardımcı olmalıdır. Zulmetse de, zulmede uğrasa kardeşine yardım etmelidir. Eğer haksızlık etmiş ise, yani zulmetmiş ise, onu bundan vazgeçirsin. Yani onu zulümden alıkoyarak ona yardım etmiş olur. Eğer haksızlığa uğramış ise de onu desteklesin. Yani müminin her durumda kardeşine yardım etmesi gerekir. Bu iki isim, yani muhacirler ile ensar isimleri, Kur'an'da ve hadislerde kullanılan şer'i terimleridir. Allah Azze ve Celle bu iki zümrenin mensuplarını ve bizleri gerek daha önceki kitaplarda ve gerekse bu kitapta Kur'an'da Müslümanlar olarak adlandırdı. Hac suresi 78. ayetinde belirtildiği gibi. Buna göre bir kimsenin muhacirlere veya ensara mensup olduğunun söylenmesi Allah'a ve Resulullah katında, Allah Azze ve Celle ve Resulullah katında güzel ve makbul bir nispet şeklidir. Bunlar kabile ve şehir nispetleri gibi sırf tanıtma maksadıyla kullanılan mübah nispet belirtme şekillerine benzemedikleri gibi bidate ve günaha götüren mekruh ve haram nispet şekillerinden de farklıdırlar. Çünkü ensar ve muhacir kitap ve sünnette ismen, yani bu isimle övülmüş kimselerdir. Böyle olmasına rağmen bunlar mensuplarını birbirlerine karşı kışkırtmaya kalkışınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu davranışına karşı çıkarak onu cahiliye kışkırtması, cahiliye taassubu olarak adlandırdı. Fakat kendisine bu kışkırtmanın topluluk tarafından değil sadece iki genç tarafından yapıldığı anlatılınca haksızlık edene engel olunmasını ve haksızlığa uğrayana da arka çıkılmasını emretti. Böylece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böylesine durumlarda sakıncalı olanın sadece tıpkı cahiliye döneminde olduğu gibi kişinin haklı ya da haksız ayrımı yapmaksızın kendi tarafını tutması olduğunu, buna karşılık insanın haklı yere ve ölçüyü kaçırmaksızın kendi tarafına arka çıkmasının bazen vacip ve bazen de müstahap olan yerinde bir tutum olduğunu belirtmek istemiştir. Demek ki diğer bazı hadislerde bu belirtilmiştir. Taassup. Kim taassup için savaşırsa, vuruşursa, taassup için kavga ederse o ateştedir diyor. Kim kör bir bayrak altında savaşırsa o ateştedir diyor. Yani bu ne demek? Yani düşünelim, geniş milletler planı, devletler planında işte Türkiye Irak'a saldırdı. Ve bu saldırısında haksız. Veyahut şöyle diyelim. Irak Kuveyt'e tecavüz etti. Ve bunda haksız. Iraklı bir kimsenin sırf Iraklı olma sebebiyle bunu desteklemesi gerekmez. Desteklememesi gerekir. Bu yanlış bir milliyetçilik anlayışıdır. Sakat bir milliyetçilik anlayışıdır. Çünkü dindeki millet tabiriyle kastedilen millet, milliyetçilik dindir. Millet din demektir. Dolayısıyla milliyetçi dinini savunan, dininin gereklerini gözeten kimsedir. İsterse Fransız olsun, Fransızken Müslüman olmuş birisi olsun. İsterse Yahudiyken Müslüman olmuş birisi olsun. Irkı ne olursa olsun dini gözetmek. Dini gözetmesinin yanı sıra diyelim Müslüman bir ülke, kafir bir ülke haksız bir tecavüzde bulundu. Veyahut ülkeyi geçelim, ferdi plana indirelim. Bir Müslüman, hem de tevhid ehli bir Müslüman, tevhid ehli olmayan bir Müslümana, akidesi düzgün olmayan bir Müslümana haksız tecavüzde bulundu. Ona hakaret etti, vurdu, dövdü. Sırf bu arkadaşımız işte selefi diye, bu tevhid ehli diye ona karşı bunu savunamayız. Bu cahiliye taassubudur, kör taassubtur. Bu sebeple Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haklı mı, haksız mı diye ayırmadan sırf kendi kabilesini, kendi mensup olduğu grubu desteklemeyi cahiliye taassubu olarak nitelemiştir. Bu kaçınmamız gereken cahiliye adetlerinden birisi demek ki. Hakkı her yerde gözeteceğiz. Bize bu emredilmiş. Nitekim Ebu Davud ve İbn-i Mace'de yer aldığına göre sahabilerden Vasile bin Eska, Allah ondan razı olsun, şöyle diyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme taassup nedir diye sordum. Bana insanın kendi kabilesini haksızlıkta desteklemesidir diye cevap verdi. Yine Ebu Davud'da yer aldığına göre Süraka bin Malik şöyle diyor. Bir defa Peygamberimiz bize verdiği bir hutbede aranızdaki hayırlılar günah işlemedikçe aşiretini savunan kimselerdir buyurmuştur. Yani bir kimsenin aşiretini savunması kötü bir şey değil yani. Ama günah olan bir hususta, haksızlık olan bir hususta desteklerse işte bu yasaklanmış taassuba giriyor. Yani ıhçılık dediğimiz veyahut da grupçuluk, hizipçilik, toprakçılık, devrecilik bunların hepsi aynı kapsamda. Yine Ebu Davud'un Cübeyr bin Mut'im radıyallahu anh'den rivayetine göre Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. İnsanları zümre taassubuna çağıran, kışkırtan bizden değildir. Zümre taassubu uğruna savaşan bizden değildir. Zümre taassubu uğruna ölen de bizden değildir. Yine Ebu Davud'un İbn-i Mesud radıyallahu anh'den rivayet ederek kaydettiğine göre Nebi Aleyhisselatü Vesselam yine bu konuda şöyle buyuruyor. Kim haksız bir konuda kendi kavmini desteklerse onun hali uçurumdan düşmüş de kuyruğundan yukarıya çekilmeye çalışılan deveninkine benzer. Deveyi düşünün ne kadar cüsseli bir hayvan. Kuyruğu da en ince yeridir. En ince yerinden uyuk uçurumdan çekiliyor düşünebiliyor musunuz? Böylesine çirkin bir durumda zikrediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu iki zümre ismini benimsemek ve bu zümrelere mensup olmak Allah'ın ve Resulullah'ın sevgisini kazandırdığına göre yani ensar ve muhacirlik ya mübah veya mekruh olan nispet ve ilişkilere taassupla nasıl bağlanılabilir? Yani mübah olan ve övülen bir şeyde yani ensarlık ve muhacirlik gibi bir nispette bile böyle bir tehdit varsa bundan başka şeyler de nasıl olabilir? Mesela bir kimsenin sırf Türk olmaz, bir kimsenin sırf Kürt olmaz, sırf Arap olmaz sebebiyle kendi kavmini desteklemesi veya bir kimseye sırf Arap diye düşmanlık etmek, Türk diye düşmanlık etmek, Ermeni diye düşmanlık etmek. Bunlar da aynı kapsamda. Irkından dolayı demek ki bu yanlış. Sözün kısası şeriatta yeri olan bir zümre ismine mensup olmak başka herhangi bir gruplandırma ismine bağlanmaktan daha iyidir. Baksana bu konuda Ebu Davud'un bildirdiğine göre İran asıllı bir köle olan sahabilerden Ebu Uhbe şöyle diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Uhud savaşına katılmıştım. Bir ara al sana bu da İran asıllı bir köle olan benden sana bir ders olsun diyerek karşıma çıkan bir müşrike bir darbe vurmuştu. Yani İranlı bir kölenin darbesini al sana diyor. Bu çok önemli bak. Bunun üzerine bana doğru dönen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, al sana, bu da ensardan bir köle olan, benden sana bir ders olsun desen olmaz mıydı buyurdu. Yani kendini ensara nispet etsen. Görülüyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sahabiyi ensara mensup olduğunu söylemeye teşvik ediyor. Her ne kadar bu bağlılık kölelik ilişkisine dayansa da bir kavmin azatlısı onlardandır hadisi var diğer bir hadiste. Kölelik yoluyla o kavme mensup olsa dahi ona çağırıyor ve ırkçılığa götüren şeyden Allah Resulü yasaklıyor. Böyle bir bağlılığı benimsemeyi aslında doğru olan ve haram da olmayan İran asıllılığa bağlılığından daha makbul tutuyor Allah Resulü. Anlaşılan bu titizliğin hikmetlerinden biri, insan nefsinin mensup olmayı benimsediği tarafı savunma eğiliminde oluşudur. Mesela bizim ülkemizde ne konuşulur? İşte Türkler İslam'a en büyük destek olmuşlardır. En iyi İslam onlar anlamış, İslam'a en çok yardım etmişlerdir diye. Bununla övünüyor. Senin kazancın ne bundan? Yani sen mi Türk olmayı başardın? Yoksa Allah seni Türk mü olarak yarattı? Yani bu bir kişinin kazancı değil. Mesela ensarlık nedir? Kişinin kazancıdır. Yani Medine'de birçok kimse vardır ama ensardan değildir. Muhacirler, hicret edenler niyetlerine göre şey yapılıyor artık. Onlar hicret etmiş, onlar muhacir. Yani kendi ameliyle bu hicreti kazanıyor. Hicret ederek ne yapmış? Bir şeylerden vazgeçmiş. Allah için kavmini, yurdunu terk etmiş. Dinini yaşayabilmek için. Kendisi ameliyle kazanmış bu vasfı. Ama ben Türk olmayı herhangi bir amelimle kazanmadım. Nasıl bununla övünebilirim? Yani düşünün, Fenerbahçe Galatasaray'ı yeniyor. Ben bundan haz duyuyorum, övünüyorum. Gördün mü sizi ne yaptık diyorum cimbomluya şimdi. Oynayan ben miyim? Değilim. Ama sırf bak böyle bir mensubiyet. Bu da cahiliye taassuplarından birisi bak. Bu da kınanmış taassuplardan birisi. Hatta bunun önüne geçilmediği zaman, insan kendisini tutamaz zaman ne yapıyor? İş kavgalara varıyor. Mesela birisi cimboma sövüyor, o da tutuyor. Nasıl söversin diye buna vuruyor falan filan. Yani peygambere sövse belki bu kadar tepki vermez. Yani sokaklarda Türkiye milli maçı olmuş. İşte Türkiye İngiltere'yi mi yenmiş, nereye yenmiş, Almanya'yı mı yenmiş artık neyse. Sokaklar, arabalar, konvoylar yapıyor. Her türlü harcamayı insan orada yapıyor. Din için, Allah için şu sadakayı, şu nafakayı infakta bulun dendiği zaman da şeytan bundan nasıl alıkoyuyor? Bu neyi gösteriyor? Allah'tan daha çok ve Allah için sevilmeyen bir şey. O daha fazla değer verildiğini gösteriyor. Bu da şeytanın ciddi olarak insanları saptırdığı işte cahiliye taassuplarından birisi. İlah edinmeye dahi götürür insanı. Mesela adam futbol stadını ne diye isimlendiriyor? Futbolun mabedi diyor. Yani ibadet edilen yer diyor. Belki bilinçsiz söylüyor ama hakikati söylüyor. Mesela popun idolü diyor. İdol ilah demektir. Popun idolu, popun ilahı. Hatta ilah diye açıkta söylüyor bunu. Tarhan'ı mesela söylüyorlar. Onu görünce kendinden geçiyor. Değil mi? Halbuki yaratma. Yaratma vasfına ermesi artık farklı bir boyutu. Ama bu sevgideki ve korkudaki bu ilah edilme. Mesela işte bir pop starını görünce bu şekilde sevgiden bayılması düşünün. Müminleri Allah Azze ve Celle ne diye vasıflıyor? Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Bu söylediğim ayet Enfal suresi 2. ayet. Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir ve imanları artar. Üzerlerine ayet, Allah'ın ayetleri okunduğu zaman. İşte demek ki Allah'ın yerini başka ilahlar alıyor ki Allah anılınca ürpermeyen kalpler ilah edindiği varlıklarla kendinden geçebiliyor. Tabii kalbin meyletmesi, sevgi kavramında, korku. Mesela bir kimse Allah'tan başka bir şeyi Allah'ın emrettiği bir şeyin önüne geçiriyor. Mesela patronunu namaz kılacak, işte patronum izin vermiyor diyor, namazı kılmıyor. Bak bu korkuda şirk. Çünkü şöyle insan mantıklı düşünse, bakın burada vahiy, işte sen burada şirk koşuyorsun demesine gerek yok. İnsanın burada mantıklı düşünmesi gerekiyor. Rızkı veren kim? Allah Azze ve Celle. Cehenneme sahip olan kim? Allah. Cennete sahip olan kim? Allah Azze ve Celle. Peki patronun elinde ne var?
Hiçbir şey yok.
He, benim rızkıma da mani olamaz. Yapsa yapsa en fazla ne yapar? Beni işten atar. Ama rızkına mani olabilir mi? Olamaz. Cezalandırır mı? Onun cezası cehennemle bir olur mu hiç? Olamaz. Kılmazsam namazı ödüllendirir mi? Onun ödülü Allah'ın ödülüyle bir olabilir mi hiç? Mümkün değil. Yani burada insan her konuda uyanık olması, yaptığı hareketlerini düşünmesi gerekir. Sevgide, korkuda, tazimde, kalbin iclaliyle birlikte, tazimde, saygısında, hürmetinde, ibadetinde Allah Azze ve Celle'yi birlemesi, işte ilah olarak Allah'ın birlenmesi demek. La ilahe illallah sözü bu manalar içeriyor. İşte konunun taassupla alakası da böyle bir şey. Yani insanı kavmini ilah edinmeye dahi bile ne yapabilir? Götürebilir. Yani bir şeyin yanlış olduğunu biliyorsun. Bile bile bunun şuurunda olarak Allah'a isyanı ön plana alıyorsun. Mesela önce Türk'üm sonra Müslüman diyenler gibi.
Çok rahat bir şey dersen tapıyorum falan da diyorlar.
Evet. Evet diyorlar. Yani bunlar bir hakikatin ifadesi aslında. Çünkü insan bunları ilah edinir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği gibi. Altının kulu, yani altını ilah edinen helak olsun. Gümüşün kulu helak olsun. Kadının kulu helak olsun. İpek elbisenin, şatafatlı elbisenin kulu helak olsun. Midesinin kulu helak olsun diyor. Demek ki insan bütün bunlara ibadet ediyor. Bunlara ilah ediniyor ama benim ilahım midemdir demiyor hiçbir zaman. Benim ilahım paradır demiyor. Bunu itiraf etmese de bu şirke koşabiliyor insan. Bu ibadeti yapıyor. Mesela hevasını ilah edineni görmedin mi diyor Allah Azze ve Celle. İnsan demek ki hevasını ilah ediniyor. Benim ilahım hevadır demese dahi. Fiiliyle bu kulluğu yerine getirmiş oluyor. Evet. Kayıtsız şartsız olarak bütün cahiliye adet ve davranışlarını kesinlikle yasaklamayı gerektirir bu hadis. Diğer bir benzeri bu hadisin Ebu Davud'da yer alan Ebu Hureyre radıyallahu anh tarafından rivayet edilen şu hadistir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Allah sizin cahiliye gururu ve o dönemin atalarla övünme zihniyetiyle ilginizi kesti. İster takva bağlısı bir mümin, ister günahkar bir kimse olunuz, bu zihniyetten uzak olmalısınız. İster takvalı olun, ister günahkar olun. Atalarla övünme, babalarla övünme günahından uzak olun. Sizler hepiniz Adem'in torunlarısınız. Adem de topraktan yaratılmıştır. Bazı kimseler kavimleri ile övünmeyi mutlaka bıraksınlar. Böyleleri birer cehennem kömürüdürler veya Allah katında burunlar ile koku kovalayan pislik böceğinden daha değersizdirler. Nitekim daha başka hadiste, Nesai'nin sahih bir isnatla rivayet ettiği hadiste, kim babalarıyla övünürse, atalarıyla övünürse, kavmiyle, mensup olduğu ırkla övünürse, ona babasının şeyini ısırtın diyor ve bunu kapalı da söylemeyin, açıkça söyleyin diyor. Babasının şeyini ısırtın ona diyor. Değil.
Ebu Bekir'de gelen hadis aynı değil ama başka mıydı?
Başka. Gördüğü gibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gururu ve övünmeyi cahiliye dönemine bağlayarak kınıyor. Yani bu huylar cahiliye zihniyetinin unsurları oldukları için kınanmaya uğruyorlar. Bu durum cahiliye zihniyetiyle irtibatlı olan her adet ve davranışın kınanmasını, hor görülmesini gerektirir. Aynı ana fikri işleyen başka bir hadiste Müslim'de yer alan yine Ebu Hüreyre'den rivayet edilen şu hadistir. Kim başa itaati bırakıp cemaatten ayrılır da, yani halifeye itaati bırakıp cemaatten ayrılır da, bu haldeyken ölürse cahiliye ölümüyle ölür. Kim zümre taassubuyla öfkelenir, zümre taassubunu kışkırtır veya zümre taassubunu destekleyerek kör dövüşünü sembolize eden bir sancağın altında savaşır da ölürse, cahiliye dönemindekilere benzer bir şekilde öldürülmüş olur. Tıpkı işte Türk bayrağı, Arap bayrağı, Suudi Arabistan bayrağı. Yani bakın bayraklar hep ayrı ayrı. Bu altında savaşılması gereken sancaklardan değil. İslam'ın bayrağı. Tevhid bayrağı olsun. Onlar sonuçta kendi milletlerini tabi simgeleştirmişler. O sembolden ibaret kalmış maalesef. Evet, devam ediyor hadis. Kim ümmetime karşı isyan eder de iyi kötü ayrımı yapmaksızın herkesin boynunu vurur ve müminlerin kanına gitmekten bile kaçınmaz. Ayrıca yaptığı anlaşmalara bağlı kalmazsa benden değildir. Ben de ondan değilim. Bu hadiste de iyi kötü ayrımı yapmadan ümmetime kılıç çekerse, yani ümmetimi toptan tekfir ederse, haricilere, o benden değildir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yine ahitliği gözetmezse, anlaşmalı, mesela müminlerden tek bir kişinin, en düşük derecede olan bir müminin verdiği emanla dış ülkeden, kafirlerden birisi Müslümanların ülkesine geliyor. İsterse kafirlerin en azılılarından biri olsun. Değil mi ki o mümine ait bir, Müslümana ait bir emanla gelmiş, ona dokunamaz. O emanda olduğu sürece, anlaşmasını bozmadığı sürece. İşte bu şekilde birisine saldıran da benden değildir diyor Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Ahitliğe, mesela zimmiler vardır, Müslümanların idaresi altında yaşar. Yahudidir, Hristiyandır ama cizye vermeyi kabul etmiştir, onunla bir anlaşma yapılmıştır. Anlaşmayı yapan devlet ben değilim ya deyip ona saldıramaz. Kim böyle yaparsa benden değildir diyor Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Yani bunlar dikkat edilmesi gereken şeyler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu hadiste fıkıh alimlerinin ölüm cezasına müstahak gördükleri bu üç grubu, yani asileri, saldırganları ve zümre taassubuna kapılarak ayrılıkçılığa kalkışanları saymaktadır. Demek ki bunlar ölüm cezasını hak eden kimselerdir. Bu grupların birincisi hükümdara isyan edenlerdir. Peygamberimiz bu hadiste başa itaatten sıyrılıp cemaatten ayrılmayı yasaklıyor ve imama, başa itaatten sıyrılmış olarak ölenlerin cahiliye ölümüyle öleceklerini belirtiyor. Çünkü tarihten öğrendiğimize göre gerek Araplar ve gerekse diğer milletler cahiliye dönemlerinde yaygın egemenliğe sahip bir hükümdara itaat etmekten uzaktırlar. İtaat ruhu yok onlarda. Yani fıtratlarında isyankarlık var. Fıtratlarında isyankarlık var. Bakın biz ne diyoruz? Fıtrat aslı itibariyle hep doğruyu gösterir değil mi? Ama bunların fıtratları bozulmuş. O bozulan yerleri düzeltmek için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vahiy ile ne yapıyor? Üzerinden geçiyor. Mesela bizler fıtraten bize kötülük yapan kimseye karşı kötülükle karşılık vermemiz. Hatta daha beteriyle karşılık vermemiz vardır fıtratımızda. Bu fıtratın kötü tarafı. Şeriat bunu düzeltiyor. Mesela sana gelmeyene gideceksin. Akraban senden akrabalık bağını keserse, kötülük yaparsa sen ona iyilik yapmaya devam edeceksin. Yani o bana iyilik yaparsa ben de yaparım. Demek ne demek? Ebu Said Hoca bunun altını çok güzel çizmişti o sohbette. Bu diyor imandır. Yani akrabalık bağı, komşuya iyilik yapmak, kardeşlik bağlarını gözetmek nedir? İmandır, iman hasletleridir. Bir kimse kardeşlik bağını gözetirse ne olur? İman etmiş olur, imanını artırmış olur. Bu ne demek olur o zaman? Kardeşim bana haklarını gözetirse ben de onun haklarını gözetirim. O bana haklarını gözetmezse ben de ondan alakamı keserim dersen, o iman ederse ben de iman etmiş olurum, o iman etmezse ben de iman etmem demiş olursun. Bu çok önemli bir ayrıntı. Komşum bana kötülük ediyor. Eğer iyilik etseydi ben de ona iyilik ederdim dersen, o haklarımı gözetseydi ben de ona haklarımı gözetirdim dersen, işte aynen o iman ederse ben de iman ederdim demiş oluyoruz. Demek ki komşun sana ne kadar kötülük yaparsa yapsın, sen hep hakkını gözeteceksin onun. Kardeşin senden alakayı ne kadar keserse kessin, sen devam ettireceksin. Akraban senden ne kadar bağını keserse kessin, sana ne kadar kötülük yaparsa yapsın, sen bunu devam ettirmek zorundasın. İslam dairesi içerisinde kaldığı sürece. Ama İslam dairesinden çıkmışsa ne akrabadır? Ama komşuluğun yine bir hakkı vardır bak. Akraban olarak saymazsın ama komşuysa, kafir komşundaysa sende hakkı vardır. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun arkasından sözü kavimcilik, hemşehrilik ve benzeri taassuplarla savaşa girişenlere getirerek böylelerinin gölgesi altında savaştıkları sancağı, kör dövüşü sancağı, kör taassup sancağı diye adlandırıyor. Çünkü böylesine bir hareket hedefi belirsiz bir körler eylemidir. Bu uğurda öldürülenleri de cahiliye dönemindeki öldürmelerle aynı görüyor. Bu kimseler isterse zümre taassubu uğruna öfkelenmiş olsunlar, ister böyle bir taassubu sözle kışkırtsınlar ve isterse doğrudan doğruya bu amaçla çatışmaya girmiş olsunlar fark etmez. Hepsi de birdir. Peygamberimiz Müslim'de yer alan ve yine Ebu Hüreyre radıyallahu anh tarafından rivayet edilen hadiste şöyle açıklıyor. Öyle bir zaman gelecek ki öldüren niçin öldürüldüğünü ve öldüren de neden öldürülen de neden öldürüldüğünü bilmeyecek. Öldüreni niye öldürdüm? Bunu bilmeyecek. Öldürülen de neden öldürüldüğünü bilmeyecek. Böyle bir zaman gelecek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerden birinin bu nasıl olur sorusuna o da hercümert yüzünden, karışıklık, kargaşa yüzünden bu böyle olacaktır. O durumda öldüren de ölen de cehennemliktir diye cevap vermiştir. Mesela bu kör, kargaşa, kaos durumunu en yakın tarihte herhalde şu 80 olayları mı? 12 Eylül 1980 olayları tarif eder. Bakıyorsun ülkücü vuruşuyor. İşte milli selametçisi vuruşuyor. Komünisti vuruşuyor. Hepsi birbiriyle vuruşuyor. Ve hiçbirisi de kendi davasını hizmet etmiyor bu vuruşmasında. Kendilerine hazırlanmış bir pastaya, başkalarının yiyeceği bir pastaya hizmet ettiler. İşte burada ölen de öldüren de böyle kaoslarda cehennemdedir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani kör bir tasvunun peşine takılmayacaksın. Kışkırtmalara, hislerini tazik etmelerine, tahrik etmelerine kapılmayacaksın. Hakkı, adaleti her zaman gözeteceksin. Bir önceki hadiste sözü geçen grupların üçüncüsü de İslam ümmetine karşı çıkanlardır. Bunlar amaçları mal yağmacılığı olan yol kesiciler ile bunlara benzeyen kimseler olabileceği gibi mevki ve iktidar hırsına kaplan kimseler de olabilirler. Asker sivil ayrımı yapmaksızın kendi egemenliğinde olmayan bir şehrin halkını tümüyle öldüren zorbalar ile sünnetten ayrılıp başkaldırarak ayrımsız bir şekilde kıble ehlinin kanlarını mübah görenler gibi. Ali radıyallahu anh'ın savaştığı Haruriler bu grubun bir örneğidirler, hariciler. Görülüyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadislerde anlattığı ölümleri ve vuruşmaları kınama ve yasaklama hedefi ilan ederek cahiliye ölümleri ve cahiliye vurulmaları diye isimlendiriyor. Aksi halde bunları yasaklamazdı. Buradan anlıyoruz ki cahiliye dönemiyle irtibatlı olan ölüm, vurulma ve diğer faaliyetler kınanmış ve yasaklanmış faaliyetlerdir. Bu da cahiliye dönemiyle ilgili olan tüm davranış ve adetlerin kınanmasını gerektirir ki bizim vurgulamak istediğimiz de budur. Yani burada vuruşma, kör taassup sadece bir örnek. Cahiliyeye ait unsurlar burada kınama içindir. Onlara benzemekten kaçınmak gerekir.
Kendisini korumak müstesna değil mi?
Tabii.
Böyle bir karşıda saldırır. Orada ona karşılık
verebilirsin. Evet. Bukhari ile Müslim'in Mağrur bin Süveyd'e dayandırarak anlattığı şu olay da böyledir. Mağrur radıyallahu anh diyor ki, bir defasında sahabilerden Ebu Zer'in üzerinde yeni bir takım elbise gördüm. Kölesi üzerinde de aynı elbiseden bir takım vardı. Sebebini kendisine sorduğumda bana, Peygamberimiz zamanında bir adamın anasına dil uzattığını anlattı. Yani hatırlayın Bilal radıyallahu anh'a ey siyah kadının oğlu demişti. Peygamber aleyhisselatü vesselam da bunu duyunca sende cahiliye alışkanlıkları var buyurmuştu. Sende cahiliyeden eser, kalıntı var buyurmuştu. Bunun üzerine Ebu Zer radıyallahu anh kölesiyle her türlü adaleti gözetiyor. Kendi elbisesiyle kölesi aynı elbiseleri giyiyor. Yani kölenin hakkı nedir? Yediğinden yedirmek, içtiğinden içirmek, giydiğinden giydirmek. Ebu Zer radıyallahu anh buna yani son derece riayet ediyormuş. Bunu ifade ediyor bu olay. Başka bir rivayete göre Peygamber aleyhisselatü vesselam Ebu Zer'e şöyle buyurdu. Köleleriniz sizin kardeşlerinizdirler. Allah onları sizin ellerinizin altına verdi. Kardeşini elinin altında bulunduranlarınız onlara yedikleri yemekten yedirsinler, giydikleri elbiseden giydirsinler ve kendilerine güçlerinin üstünde işler vermesinler. Eğer onlara güçlerinin yetmeyeceği işler verirseniz kendilerine yardım ediniz. Yani madem kölene gücün yetmeyeceği bir şey veriyorsun, iş veriyorsun ona yardım et. destek olur. Gördüğü gibi Peygamberimiz bu hadiste cahiliye hayatıyla ilgili adetlerin kınanmış olduğunu bildiriyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sende cahiliye kanıtları var. Yani köleyle kendisi arasında bir sınıf ayrılığı, sırf renginden dolayı. Böyle bir intiba bırakacak şeyi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne diyor? Cahiliye kanıtısıdır bu diyor. Evet. Bu arada bu hadiste neseplere, soylara dil uzatmanın bir cahiliye huyu olduğunu belirtiyor. Yine bu hadisten anladığımıza göre ilminin genişliği, fazileti ve dindarlığı ile tanınan bir kimsede cahiliyet, Yahudilik ve Hristiyanlık diye adlandırılan özellikler sisteminin bazı unsurları bulunabilir ve bu yüzden adamın kafir veya fasık olması gerekmez. Yine Müslim'in İbn Abbas'a dayandırarak kaydettiğine göre Peygamberimiz aynı gerçeği vurgulayan başka bir hadisinde şöyle buyuruyor. Allah'ın sevmediği insanlar şu üç kimsedir. Harem-i şerife mahsus yasakları çiğneyen kimse. İslam'da cahiliye geleneklerini hortlatmak isteyen kimse. Haksız yere bir insanın kanını dökmek isteyen kimse. Peygamber aleyhissalatü vesselam insanlar arasında Allah'ın en sevmediği kimselerin bu üç kimse olduğunu haber veriyor. Bunu şöyle açıklayabiliriz. Çünkü fesat ya dinle ilgili ya dünya ile ilgili olur. Dünya ile ilgili en büyük fesat haksız yere insan öldürmektir. Bu yüzden adam öldürmek en büyük dini fesat ve yıkım olan kafirlikten sonraki ikinci ve en büyük günah sayılmıştır. Küfürden sonra en büyük günah. Dinle ilgili fesat ve yıkıma gelince bu iki kısma ayrılır. Bir kısmı amelin kendisiyle, öbür kısmı davranışın işlendiği yerle ilgilidir. Davranışın kendisi, amelin kendisiyle ilgili olanı cahiliye gelenekleri peşinde koşmak, bunları hortlatmaya çalışmaktır. Amelin yeriyle ilgili olan kısma gelince harem-i şerifin, Kabe'nin saygınlığını çiğnemektir. Çünkü en önemli, en seçkin amel işleme yeri harem-i şeriftir. Amelin işlendiği yerin saygınlığını çiğnemek, amelin zamanla ilgili sınırlamalarını çiğnemekten, yani zamanla ilgili yasaklarını tanımamaktan daha önemlidir. Bu yüzden harem sınırları içerisinde bazı hayvanları avlamak ve bazı bitkileri yolmak haram kılındı. Oysa aynı amelleri haram aylarda işlemek yasaklanmamıştır. Bu da yerin zamandan daha öncelikli olduğunu, daha kapsamlı olduğunu gösteriyor. Oysa aynı amelleri zaman birimi olan haram aylarda işlemek yasaklanmıyor. Yine bu yüzden sahih kaynakların ispatladığı bir savaşma harem sınırları içerisinde her zaman haram olduğu halde harem-i şerifte savaş yasak. Haram aylarda böyle değil. Allahu alem bu yüzden Peygamberimiz harem-i şerifin saygınlığını çiğnemeyi cahiliye geleneklerini hortlatmaya çalışmakla birlikte saymıştır. Bu üç kimse İslam'da cahiliyet geleneklerini hortlatmak isteyen kimselerdir. İslam'da herhangi bir cahiliye adetini uygulamak isteyen herkes bunun kapsamına girer. Cahiliye geleneği, cahiliye adeti, yolu, sünneti o dönemin insanların uyguladıkları adetlerin tamamı, bütünüdür. Yani sürekli bir şekilde gidilen yoldur. Bu yol çeşitli halk kesimlerini kapsamına alır ve ibadet sayılan ve sayılmayan davranış ve tutumları tümüyle kapsar. Nitekim Ali İmran 137. ayetinde şöyle buyurulur. Sizden önce de nice gelenekler, sünnetler gelip geçmiştir. Yeryüzünde gezin de yalancıların akıbetlerinin nasıl olduğunu bir görün. Yalanlayanların. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da şöyle buyuruyor. Sizden öncekiler geleneklerine, yaşama tarzlarına, noktası noktasına siz de uyacaksınız. Uymak, izlemek, örnek edinmek demektir. Onların geleneklerinin herhangi bir unsurunu uygulayanlar cahiliye döneminin yaşama tarzına uymuş olurlar. Bu ilke cahiliye geleneklerinden olan herhangi bir adete ister bir bayram töreni olsun, mesela anneler günü, sevgililer günü, buna benzer işte turşu festivali, buna benzer bayramlar olsun, 30 Ağustos, işte 19 Mayıs, buna benzer kafirlere ait bayramlar olsun, isterse bunun dışında bir davranış olsun, uyulmasının haram olmasını gerektiren genel bir kuraldır. Cahiliye terimi kimi zaman belirli bir tutumu, ki bu Kur'an ve hadislerde çoğunlukla böyledir, kimi zaman da bu belirli tutumun sahibini ifade eder. Nebi Aleyhisselatü Vesselam, Ebu Zerre, sen şahsında cahiliye zihniyetinden kanıtlar bulunan bir adamsın, buyuruyor. Ömer radıyallahu anh'ın, ben cahiliye döneminde bir gece itikafa girmeyi, bir yere kapanmayı adadım demesi, Ayşe radıyallahu anh'ın cahiliye döneminde dört türlü nikah vardı demesi ve sahabilerin ey Allah'ın Resulü cahiliye ve kötülük içindeydik şeklindeki sözleri cahiliye teriminin bu anlamına birer örnektir. Bu cümlelerde cahiliye terimi cahiliye halinde, cahiliye yolunda ve cahiliye adetine göre gibi anlamlara gelir. Bu örneklerdeki cahiliye terimi aslında sıfat olduğu halde kullanıla kullanıla isim halini almıştır. Terimin ikinci anlamının örnekleri cahiliye zümresi, cahiliye şairi gibi ifadelerdir. Terimin bu anlamı bilgisizlik veya bilgiye uymamak demek olan cahillikle ilgilidir. Biraz açıklarsak, bir kimse gerçeği bilmezse o basit anlamıyla cahildir. Fakat eğer bu kimse gerçeğin zıttını gerçek biliyorsa o katmerli, mürekkep cahildir. Yani bir kimse bir şey bilmiyorsa o cahildir. Basit cehalet deniliyor buna. Ama adam biliyor ama yanlış biliyor. Yanlış öğrenmiş. Bu da mürekkep cehalettir. Yani bir konu hakkında bilgisi var. Mesela diyor ki bu mum diyor demirdendir diyor. Bildiğini zannediyor. Yanlış biliyor. Bu mum neden yapılıyor dediğinde bilmiyorum diyorsa bu basit cehalet. Basit bir bilgisizlik. Ama bunun demirden veyahut da başka bir maddeden yapıldığını iddia eden kimse mürekkep bir cehalet içerisindedir. Katmerli bir cahillik içerisindedir. İfade etmek istediğimiz bu. Bir kimse gerçeği bilerek veya bilmeyerek zıttını söylerse o da cahil adını alır. İster bilerek ister bilmeyerek. Allah Azze ve Celle Furkan 63. ayetinde şöyle buyuruyor. Rahman'ın has kulları, özel kulları yeryüzünde tevazu içerisinde alçak gönüllülükle yürürler, böbürlenmeden, kibirlenmeden ve cahiller kendilerine laf atınca selam derler. Onlara onların misliyle karşılık vermezler. Tevazu ehli kulların özelliği demek ki karşılıklı bir tevazu değil. Yani bana tevazu gösterirse insanlar ben de alçak gönüllü olurum. Bana karşı kibirlenmezlerse ben de kibirlenmem. Ama kibirlenirlerse ben de onlara karşı kibirlenirim. Diyenler Rahman'ın has kulları değilmiş demek. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir hadisinde de bu terimi şöyle kullanıyor. Herhangi biriniz oruçlu iken çirkin söz söylemesin, kötü iş yapmasın ve cahillik etmesin. Diğer taraftan ünlü muallaka şairi Amr bin Gülsüm de bir beytinde bu terime şöyle yer veriyor. Hey bize karşı hiç kimse cahillik yapmasın, yoksa biz cahillerinkinden daha baskın cahillik yaparız. Bakın tam cahiliye şiiri. Terimin bu anlamdaki kullanımı çoktur. Tıpkı bunun gibi gerçeğin tersine davranan kimseye de davranışın gerçeğin ters olduğunu bilse bile cahil denir. Bu yüzden Allah Azze ve Celle Nisa 17. ayetinde tevbe ancak cahillik sonucu kötülük yapanlar içindir. Tevbe ancak, yani kabul edilen tevbe ancak bilmeyerek günah işleyenler içindir. Cahillikle günah işleyenler içindir diyor. İman derslerinde bu ayete değinmiştik. Bir de 18. ayet vardı. Bu 17. ayette aynı zamanda hemen tevbe edenlerin tevbesini kabul edecektir Allah Azze ve Celle diyor. Çabuk tevbe edenlerin diyor. Ve sadece bilmeden işleyenlerin ki. Burada bir soru çıkmıştı karşımıza o iman derslerinde. Neydi o soru? Peki bilerek günah işleyenler ne olacak? Allah bunların tevbesini kabul etmez mi? Eder. Allah tevbeleri kabul edendir. Peki burada kastedilen ne? Sahabe icma etmiştir ki Allah'a karşı her isyan cahilliktir.
Can çıkmadan önce
yapılan her tevbe de çabuk yapılmış tevbedir. Yani kişi kabre girdikten sonra artık tevbe yok. O gecikilmiş tevbedir işte. Selef bunda icma etmiştir işte. Bu ayetteki ister bilerek olsun, ister kasten olsun, ister katsız olsun her işlenen isyan günahın cahillik olduğu hususunda sahabe icma etmiştir. Bunu Taberi tefsirinde Mücahid'den, Katade'den sahabeye nispet ederek, sahabeler böyle derlerdi diyerek rivayet ediyor. Evet. Çünkü kalpte kökleşmiş gerçek bilgi kendisine ters düşen söz ve davranışın meydana çıkmasına engel olur. Kalpte kökleşmiş olan doğru bilgi buna ters düşen söz ve davranışın meydana çıkmasına engel olur. Mesela düşünün, ben cehenneme iman ediyorum. Ve hadis diyor ki bana faiz yersen cehennem seni yakar. Benim kalbimdeki bu bilgi
gerçek manada bir bilgi olsaydı, yakine ulaşmış hakiki bir bilgi olsaydı ne olurdu? Ben asla ona dokunmamam, ondan uzak durmam gerekir değil mi? Bunu yapıyorsam bende bir kısım cahillik var demektir. Yani ilimde eksiklik var, yakin yok demektir. Kim işte böyle bir günah işliyorsa böyle bir bilgi eksikliği içerisinde, cahillik içerisindedir. Cahilliğe ait bir sıfat üzeredir. Yani faizin hükmünün haram olduğunu bilse dahi, neticesinin ateş olduğunu bilse dahi. Bu sebeple Allah Resulü ne diyor? Kişi ucunun nereye varacağını bilmeden bir söz söyler de cehenneme düşer diyor. Veyahut cennete düşer. Yine ucunun nereye vardığını bilmeden söylediği bir söz sebebiyle. Bu sözlere baktığınızda mesela adam bir söz söyler, bu sözün kötü olduğunu bilir. Ama nereye vardığını bilmez. Mesela insan bir şeyin, mesela sakal kesmek nedir? Haramdır. Adam bunu nasıl biliyor? Mesela insanlar nasıl biliyor? Sakalı kessen de olur diyor. Bu diyor sünnettir diyor. İster kes ister bırak diyor. Adam böyle biliyor. Bununla, bunu kesmekle halbuki bir farzı terk etmiş oluyor. Allah'ın farz kıldığı bir şeyi terk etmiş oluyor. Veya namazı terk diyor, kişi dinden çıkarmaz ya diyor, büyük günah işlemiş olur diyor. Bilmiyor. Ucun nereye vardığını bilmiyor namaz terkinin fiilinin. Ve namazı terk ediyor. Namazın terki küfürdür halbuki. Kişiyi dinden çıkarır. Bunun gibi bir söz. Mesela adam düğüne gidiyor. Gayrimeşru bir düğün. Davul çalınıyor. İçkiler ortalıkta geziyor. Kadın erkek birbirine karışmış. Böyle bir vaziyette adam gidiyor hayırlı olsun diyor. Bu sözünün küfür olduğunu bilmiyor. Ucun nereye vardığını bilmiyor. Ama biliyor oradakilerin kötülük olduğunu. Buna rağmen hayırlı olsun diyor. Karşıdakini razı etmek için söylüyor. İşte ucun nereye vardığını bilmeden söylediği bir sözdür bu. Ve bu onu ateşe atar, ateşe götürür. Allah'a isyan olduğunu biliyorsun, hayırlı olsun diyor. Adam içki içiyor, afiyet olsun diyor mesela. Haram olduğunu biliyor. Kendisi içmiyor ama ona karşı çıkacağı yerde afiyet olsun diyor. İşte bu ucunun nereye vardığını bilmeden söylediği bir sözdür. Böyle bir söz küfürdür, kişiyi dinden çıkarır. Ha, ben bununla sadece işte günah işlemiş olurum zanneder. Halbuki kendisini cehennemin ortasına düşürür böyle bir söz. Veya hafife aldığı bir söz olur. Bunun kendisini hangi dereceye sokacağını umursamaz. Mesela alay için der ki, işte şu pilavı 3 ihlasla pişir de gel, 3 kulhuyla pişir de gel. Bu Allah'ın ayetleriyle dalga geçmektir. Ucun nereye vardığını bilmeden konuşuyor bunu. Bundan dolayı o kimse muahaze edilebilir. Allah bilir. Bundan dolayı azaba uğratılabilir insan. Allah'ın ayetlerini hafife almak. Eğlence haline getirmekten dolayı. Allah'ın sopası yok diyor. Mesela böyle sorumsuzca söylenen sözler vardır. Bunlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın işte bu kastettiği kapsama giren sözler. Sözün kötü olduğunu bilir veya bilmez. Bilmeden bir söz söyler, o kendisini azaba götürebilir. Veyahut da sözün kötü olduğunu bilir fakat kendisini hangi dereceye soktuğunu bilmez. Bunu söyler veyahut ameli işler. Bunların hepsi aynı kapsamda. Evet, demek ki eğer buna rağmen, eğer kişi bilgiyle çelişen, yani imanına aykırı düşen, iman bilmeyi gerektirir biliyorsunuz. Buna aykırı düşen bir söz veya ameli ortaya koyuyorsa, bu durum mutlaka ya kalbin o tersliği fark etmediğini, bundan gafil kaldığını ya da bu tersliğe karşı direnmede zayıf kaldığını gösterir. Bu durumların her ikisi de bilginin özüne ters düştüğü, onunla çeliştiği için bu durumlar bu anlamda cahillik olurlar. Bunlara cahillik denilir. Mesela Temin Bak bu cahiliye şairinin, Amr bin Gülsüm'ün söylediği sözün benzeri toplumda çok yaygındır. Ve bu bir cahiliye adetidir. Buna rağmen Müslümanı da, dindarı da, fasığı da buna devam eder. Sen bana işte böyle böyle söversen, bende daha ne gün yüzüne çıkmamış küfürler var. Ben de sana bunlarla karşılık veririm diyor adam. Bunu bir, bunun gibi. Bunlar Müslümana asla yakışmayan, yani kendisine yapılan kötülüğe misliyle karşılık vermek, aynı çirkinlikle karşılık vermek Müslümana yakışmayan bir şey. Şimdi mesela bir müşriğin dahi Düşünün, Hamza radıyallahu anh öldürüldüğü zaman Peygamber aleyhissalatü vesselam bakıyor ki ciğeri sökülmüş. Yani müsli yapılmış ona. Organlar kesilerek ölüsüne hakaret için organlar kesilirmiş. Öyle bir adet varmış. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki vallahi diyor ben de bunu yapanlara daha beterini yapacağım diyor. Bunun üzerine Allah azze ve celle Enfal suresine ayet indiriyor. Ancak diyor misliyle karşılık verme hakkım vardır. Yani dengiyle, fazlasıyla değil. Böyle bir hakkım vardır. Bundan da vazgeçmen daha hayırlıdır diyor. Allah azze ve celle'nin gösterdiği bu. Misliyle karşılık verme hakkım var. Bu iman zayıflığıdır. Ondan da vazgeçen imanda daha üstün bir mertebededir. İmanı daha fazla artırmıştır. Bunlar önemli hasletler. Bu sebeple kişi kardeşine her zaman en hayırlısını göstermek zorundadır. Kavga ediyor bir arkadaşımız. Vay efendim benim arkadaşıma nasıl söver, nasıl vurur diyerek hemen onunla beraber o da şey yapıyor. Ona daha hayırlısını göstermesi lazım. Sen çekil, geri çekil, alttan al. Müslümana yakışanı yap. Müslüman bunu demesi lazım. İsterse kendisi de kınasın. Yahu ne biçim arkadaşsın, böyle arkadaşlık mı olur işte zor günümde beni desteklemiyor. Hayır, haksızlıkta destekleme yok, haksızsa. Haksızlıkta destekleme yok. Ama hak olan bir yerde de bu destek gerekir, o ayrı mesele. Ölmen gereken yerde ölürsün.
Benim babama da aldılar, satırla kovaladılar.
Yok şimdi, onlara misliyle karşılık vermek... telafisi başka türlü olmuyorsa yani zulmü kendinin başından def etmen ayrı bir mevzu. Zulmü başından def etmen ayrı bir mevzu. Ama mislinden fazla karşılık vermemek var. Dengiyle karşılık vereceksin yani. Kısasta da öyle, evet. Bundan amellerin mecazi anlamda değil, hakiki anlamıyla iman teriminin kapsamına girdiği anlaşılır. Ameller imandandır. Mecazi anlamda değil, hakiki anlamda. Şimdi düşünün, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam imanı 70 küsur şubedir diyor. En üstünü la ilahe illallah sözü. En düşüğü yoldan eziyet veren bir şeyi kaldırıp atmak ve hayada imandan bir şubedir diyor. Üç farklı şubeden örnek veriyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Üçü de imanın üç farklı mertebesinden. En üstünü la ilahe illallah sözü. Namaz da böyledir. Kim namaz ve la ilahe illallah sözünü söylemeyi terk ederse o kimse dinden çıkar. Bu terki halinde kişiyi imandan çıkaran iman şubesidir. Haya terki halinde imanı eksilten, işlenmesi halinde imanı artıran bir iman şubesidir. Yoldan eziyet veren bir şeyi kaldırmak ise terki halinde imanı eksiltmeyen ama işlenmesi halinde imanı artıran bir iman şubesidir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu üç şubeden örnek veriyor. Sonra la ilahe illallah sözünün detaylarına girip de imanla alakalı olan kısımlar var. Mesela imanı bozan şeyler kısmında %90'ı la ilahe illallah sözünü çelişen durumlardır. Mesela namaz örnek verelim. Tevhid nedir? İbadetleri sadece Allah için yapmak. Bir kimse ibadeti terk ederse imanı kaybetmiştir. Mesela namaz en asgarisi bunun. La ilahe illallah sözüyle namaz en asgarisi. Namazı terk etmişse, la ilahe illallah sözünü terk etmişse imanın en asgarisini kaybetmiş. Bu yüzden bunun ne imandan bahsedilir ne tevhidinden de bahsedilir. Adam ibadet ediyor ama ibadetinde Allah'ı birlemiyorsa, sadece Allah'a yönelik yapmıyorsa ibadetini, namazını, haccını, adağını, kurbanını, duasını sadece Allah'a yönlendirmiyorsa, başkalarına da yönlendiriyorsa bu da müşriktir. Her ikisinden de uzak, orta yolda olan tevhid ehli ise ibadet ederler, ibadeti asla terk etmezler. İbadet ettikleri gibi ibadeti sadece Allah Azze ve Celle'ye yönlendirirler. Yani şu ortadan gitmezsen her ikisi de ya küfür ya şirktir. Namazın terki küfür, Allah'tan başkasına yönlendirilmesi şirktir. İki tarafta da kişi imanın dışına çıkar. Ortadan gitmek zorundasın. Sadece Allah'a yönlendirerek ve ibadeti asgarisinden bahsediyoruz. Terk etmeyerek. Evet. Amellerin imandan olduğundan böylece
bahsettik. Herhangi bir ameli terk eden kimsenin kafir olduğu veya iman teriminin kapsam dışında kaldığında söylemiyoruz bunu söylerken. Çünkü dediğimiz gibi imanın 70 küsur şubesinin 3 farklı mertebesinden örnek verdik. Allah Resulü bu örneği vermişti. İmanın bütün şubeleri terki halinde kişiyi kafir yapmaz. Sadece namaz ve la ilahe illallah sözünün terki kişiyi kafir yapar. Ama onun dışında mesela haccı terk etmiş kişi. İmkanı var, buna rağmen terk ediyor. Bu kimse fasıktır, büyük günah işlemiştir, imanı eksiktir ama İslam dairesinin dışına çıkmamıştır. Evet, inşallah bu mesele anlaşılmıştır. Allah izin verirse kaldığımız yerden önümüzdeki hafta devam edeceğiz. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfuruke ve etubu ileyke.